Merhabalar, Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 65 ile sayfa 76'nın arasında okuyacağız. 9. Çoğu zaman Charles dışarı çıkınca Emma gidip yeşil ipek sigara kılıfını dolaptan, onu yerleştirdiği çamaşırların katları arasından alıyordu. Ona bakıyor, açıyor, astarının mine çiçeğiyle tütün karışımı kokusunu kokluyordu. Acaba kimindi bu? Vicomte'un. Belki de sevgilisinin hediyesiydi. Bunu bütün gözlerden saklanan sevimli bir şey gibi pelesenk ağacından bir gerkef de işlemişlerdi. Pek çok saati doldurmuştu. Düşünceli işçinin yumuşak lüle saçları bunun üzerine eğilmişti. Kanaviçe deliklerinin arasından bir aşk soluğu geçmişti. Her iğne buraya bir umudu, bir hatırayı işlemişti. Birbirine sarılmış bütün bu ipekler aynı sessiz ihtirasın devamından başka bir şey değildi. Sonra da bir sabah Vicomte onu yanına alıp götürmüştü. Geniş pervazlı ocağı üzerinde çiçek vazolarıyla pompadour üstü bu saatler arasında durduğu sırada acaba nelerden söz etmişlerdi? Kendisi Tostaydı. O şimdi Paris'teydi. Evet, orada. Şu Paris nasıl bir yerde acaba? Ne ölçüsüz, ne büyük bir at. Zevk almak için bu kelimeyi alçak sesle kendi kendine tekrarlıyordu. Kulaklarında büyük bir kilisenin çanı gibi ses veriyordu. Krem kutularının etiketine kadar bakışlarının karşısında alev saçıyordu. Gece balıkçılar arabalarının içinde Marjolin şarkısını söyleyerek pencerelerin altından geçerlerken Emma uyanıyordu. Ülkeden çıkınca toprak yolda çabucak yok olan demir tekerleklerin sesini dinleyerek kendi kendine "Yarın orada olacaklar" diyordu. Bayırları çıkıp inerek, köylerden geçerek, yıldızların aydınlığında ana yolda ilerleyerek onları zihninden izliyordu. Belirsiz bir uzaklığın sonunda karşısına belirsiz bir meydan çıkıyor, hayalleri de orada son buluyordu. Emma Paris'in bir planını aldı. Parmağının ucuyla başkentte dolaşıyordu. Her köşede, sokakların çizgisi arasında, evleri temsil eden beyaz karelerin önünde durarak bulvarlardan yukarı çıkıyordu. En sonunda gözleri yorulunca göz kapaklarını kapatıyor. Karanlıklarda tiyatroların çifte merdiveni önünde büyük gürültüyle açılan araba basamaklarıyla sokaktaki hava gazı lambalarının rüzgarda kıvrandığını görüyordu. Sepet adındaki kadın gazetesiyle Salon Paris'ine abone oldu. Bir tek satırını atlamadan ilk temsillerin, koşuların, baloların bütün eleştirilerini yutarcasına okuyor. Bir şarkıcının ilk adımlarıyla bir mağazanın açılışı ile ilgileniyordu. Yeni modaları, iyi terzilerin adresini, ormanın, operanın günlerini biliyordu. Eugene Sue'nun romanlarında eşyaların tarifini inceledi. Balzac'ı, George Sand'ı kendi özel isteklerinin hayali tatminlerini arayarak okudu. Kitaplarını sofraya bile getiriyordu. Charles onunla konuşarak yemeğini yerken Emma sayfaları çeviriyordu. Okuduğu kitaplarda hep Vicomte'un hatırasını yaşatıyordu. Romanlardaki uydurma kişilerle onun arasında yakınlıklar kuruyordu. Yalnız merkezi genç adam olan daire çevresinde yavaş yavaş genişliyordu. Onun başının çevresindeki aile uzaklaşarak başka hayalleri aydınlatmak üzere daha ileriye yayıldı. Okyanustan daha geniş olan Paris, böylece Emma'nın gözlerinde kızıl bir hava içinde parıldıyordu. Bununla birlikte kargaşalıkta kımıldayan kalabalık, hayat orada parçalara bölünmüş, belirli kesimler haline sınıflanmıştı. Emma, bunların ancak bütün ötekileri kendisinden gizleyen, başlı başlarına tüm insanlığı temsil eden iki, üç tanesini fark edebiliyordu. Elçiler alemi, duvarları aynalarla kaplı salonlarda, Sırma sacaklı, kadife bir örtüyle kaplı masaların çevresinde, parlak parkelerin üzerinde yürüyordu. Orada kuyruklu elbiseler, gülümsemeler altında gizlenen şiddetli tasalar vardı. Daha sonra düşesler toplumu geliyordu. Orada herkesin benzi soluktu. Saat 4'te yataktan kalkılıyordu. Kadınların elbiselerinin eteğinde İngiltere danteli vardı. Erkekler av eğlentilerinde atlarını çatlatıyorlardı. Yazı Baden'de geçirmeye gidiyorlar. En sonunda 40 yaşına doğru da mirasa konmuş zengin kızlarla evleniyorlardı. Gece yarısından sonra yemek yenen lokanta dairelerinde, edebiyatçılarla aktrislerin rengarenk kalabalığı mumların aydınlığında gülüyordu. Bunlar krallar kadar eli açık kimselerdi. Üstün ihtiraslarla, hayali sayıklamalarla dop doluydular. Öbürlerinin üzerinde, gökle yer arasında, fırtınaların içinde yüce bir şeydi bu. Dünyanın geri kalan kısmına gelince belirli bir yeri yoktu. Sanki yaşamıyormuş gibiydi, kaybolmuştu. Zaten eşya kendisine yakın olduğu ölçüde düşüncesi onlardan uzaklaşıyordu. Hemen çevresinde, pek yakında bulunan her şey, can sıkıcı kırlık yerler, ahmak kasabalılar, orta halli yaşayış ona dünya içinde bir istisna gibi geliyordu. Ötede mutlulukların, ihtirasların uçsuz bucaksız ülkesi göz alabildiğine uzayıp giderken kendisinin yakalanıp kaldığı özel bir rastlantı gibiydi. İsteklerinin şiddeti içinde, şatafatın şehvetlerini ruhun sevinçleriyle, alışkanlıkların zerafetinde duygunun incelikleriyle karıştırıyordu. Hint bitkilerinde olduğu gibi aşk için de hazırlanmış topraklar, özel bir sıcaklık gerekmez mi? Ay ışığında iç çekmeler, yüzüstü bırakılan ellerin üzerinde akan gözyaşları, cismani bütün nöbetlerle sevginin yorgunlukları. Demek ki eğlencelerden, kalın bir halıyla ipek perdeleri olan küçük bir salondan, dolu çekliklerden, kıymetli taşların, yaver kordonlarının pırıltısından ayrılamıyordu. Her sabah kısrağı tımar etmeye gelen posta arabacısının uşağı kalın tahta pabuçlarıyla koridordan geçiyordu. İşçi gömleğinde delikler vardı. Keçe terliğinin içinde ayakları çıplaktı. İşte yetinmesi gereken kısa avcı pantolonlu uşak buydu. İşi bittikten sonra bütün gün bir daha gelmezdi. Çünkü Charles döndüğü vakit atını ahıra kendisi götürürdü. Semeri çıkarır, yulları takardı. O sırada da hizmetçi kadın saman demetini getirir, elinden geldiği kadar da onu yemliğe atardı. Nastasi dereler gibi gözyaşı dökerek en sonunda tosttan gitmişti. Emma onun yerine 14 yaşında öksüz, yumuşak yüzlü bir kız aldı. Başına pamuklu başlık giymesini yasak etti. Ona hanımefendi ne buyuruyorlar? Beyefendi geldiler gibi konuşarak bir bardak suyu tabak içine getirmek, içeri girmeden önce kapıyı vurmak gerektiğini, ütü yapmasını, çamaşırları kolalamayı, kendisini giydirmeyi öğretti. Onu kendi oda hizmetçisi yapmak istedi. Yeni hizmetçi kovulmamak için hiç sesini çıkarmadan söz dinliyordu. Genellikle Madame Bovary yemek dolabının anahtarını üzerinde bıraktığı için Felicite her akşam duasını ettikten sonra yatağında tek başına yediği küçük bir miktar şekeri oradan alıyordu. Öğleden sonra da ara sıra karşıdaki araba sürücüleriyle konuşmaya gidiyordu. Hanım yukarıda kendi odasında oturuyordu. Emma şal yakası arasında 3 altın düğmesiyle pliseli ince bir bluz görünen çok açık bir sabahlık giyiyordu. Kemeri de iri püsküllü, burma ipekten bir kuşaktı. Nar çiçeği rengi küçücük terliklerinde ayak bileğinin üzerine yayılan geniş kurderilerden bir fiyonk vardı. Mektup yazacak kimsesi olmadığı halde bir kurutma kağıdı, bir yazı çekmecesi, bir mürekkep kalemi, zarflar falan aldı. Etejerinin tozunu alıyor, aynada kendini seyrediyordu. Eline bir kitap alıyor, okumaya başlıyor. Sonra da satırların arasında hayallere dalınca kitap dizlerinin üzerine düşüyordu. Yolculuklar yapmak ya da eski manastıra dönüp orada yaşamak istiyordu. Hem ölmeyi hem de Paris'te yaşamayı diliyordu. Charles, karda, yağmurda, kestirme yollardan atını sürüp gidiyordu. Çiftlik sofralarında omletler yiyor, kolunu nemli yatakların içine sokuyor, hacamatların ılık fıskiyesini suratında yiyor, can çekişme hırıltılarını dinliyor, leğenleri inceliyor, bir hayli kirli çamaşırı yukarı sıvıyordu. Ama her akşam alev alev yanan bir ocak, hazırlanmış bir sofra, yumuşak eşyalar, özenle giyinip süslenmiş sevimli bir kadın. Hatta bu kokunun nereden geldiği ya da acaba gömleğine bu kokuyu veren onun derisi mi, bilinmeyecek şekilde hoş kokan bir kadın buluyordu. Emma onu birçok inceliklerle mest ediyordu. Kimi vakit mumlar için yeni bir biçimde yapılmış kağıt altlıklar, kimi vakit elbisesini değiştirdiği bir kırması ya da hizmetçinin beceremediği, Charles'ın sonuna kadar zevkle yuttuğu sade bir yemeğin tumturaklı adı. Emma, Rouen'dayken hanımlarının saatlerinin yanına bir yığın incik boncuk taktıklarını görmüştü. Gitti, kendi de bunlardan aldı. Ocağın üzerine mavi camdan iki büyük vazo, bir süre sonra da altın yaldızlı gümüş yüksüklükte fil dişi bir dikiş takımı koymak istedi. Charles, bu zarafetleri anlamadığı ölçüde onların sihrine kendini kaptırıyordu. Duygularının zevkine, yuvasının tatlılığına bir şeyler ekliyordu bunlar. Tıpkı hayatının daracık yolunu boydan boya kaplayan bir altın tozu gibi. Sağlık durumu iyiydi. Rengi yerindeydi. Ünü iyicene yerleşmişti. Kibirli olmadığı için köylüler onu çok seviyorlardı. Çocukları okşuyor, meyhaneye adımını atmıyor. Ayrıca dürüst, ahlakiyle güven veriyordu. Nezlelerde, göğüs hastalıklarında özellikle başarı sağlıyordu. Hastalarını öldürmekten çok korktuğu için gerçekten de yalnız yatıştırıcı ilaçlar veriyor. Ara sıra kusturucu bir şey, bir ayak banyosu ya da sülük kullanmalarını söylüyordu. Buna bakıp da cerrahlıktan korktuğunu sanmayın. İnsanları atlar gibi bolca hacamet ederdi. Diş çekmesinde de pençesi çelik gibiydi. Bir de haberdar olmak için bir örneğini yolladıkları yeni çıkan Hekimlik Yuvası dergisine abone oldu. Akşam yemeğinde onu biraz okuyordu ama sindirime bir de odanın sıcaklığı eklenince 5 dakika sonra uyuyakalıyordu. Orada çenesini iki elinin üzerinde, saçları bir hayvan yelesi gibi ta lambanın ayağına kadar saçılmış, öylece kalıyordu. Emma ona bakıp omuz silkiyordu. Ne olurdu, koca olarak hiç olmazsa, gece kitapların içinde çalışan, en sonuna da 60 yaşında romatizmalar çağı geldiğinde, kötü dikilmiş kara elbisesinin yakasına bir madalya taşıyan o sessiz, elden ayaktan düşmüş adamlardan birine rastlasaydı. Kendisinin de taşıdığı şu Bovary soyadının ünlü olmasını, kitapçı mekanlarında gözler önüne serilmesini, gazetelerde tekrarlanmasını, bütün Fransa'da tanınmasını ne kadar isterdi? Gel gelelim, Charles'ın hiçbir hırsı yoktu. Geçenlerde bir konsültasyonda birlikte bulunduğu Hüvetdotlu bir hekim, hem de hastanın yatağının başında, orada toplanmış arkadaşlarının karşısında onu çok mahcup etmişti. Akşam Charles bu olayı kendisine anlattığı zaman Emma bu meslektaşa karşı fena halde öfkelendi. Charles bundan pek duygulandı. Gözleri yaşararak karısını alnından öptü. Emma ise utançtan çılgına dönmüştü. Onu dövmek istiyordu. Koridora çıktı, pencereyi açtı. Yatışmak için serin havayı içine çekti. Dudağını ısırarak alçak sesle "Ne zavallı adam, ne zavallı adam" deyip duruyordu. Zaten kocasına pek sinirleniyordu. Charles yaşlandıkça kaba tavırlar takınıyordu. Yemekten sonra boş şişelerin mantarlarını kesiyordu. Yemeğini yedikten sonra dilini dişlerinin üzerinde geçiriyordu. Çorbasını içerken her yudumda gürültü çıkarıyordu. Şişmanlamaya başladığı için de zaten küçük olan gözleri, elmacık kemiklerinin şişkinliği yüzünden sanki şakaklara doğru gitmiş gibi görünüyordu. Emma kimi vakit onun kırmızı yün fanilasının ucunu yeleğin içine sokuyor. Boyun bağını düzeltiyor ya da giyinmeye hazırlandığı soluk eldivenleri kaldırıp bir yana atıyordu. Bu da Charles'ın sandığı gibi onun yararına değildi, kendi içindi. Bencilliğinin yayılması sinir bunalımı yüzündendi. Kimi vakit de onu okuduğu şeylerden, romandaki bir parçadan, yeni bir tiyatro eserinden ya da tefrika romanda anlatılan kibar çevre hikayelerinden söz ediyordu. Çünkü Charles ne de olsa bir canlı kişiydi. Hep açık bir kulak, hazır bir onaylanmaydı. Emma tazısına da pek çok sırlarını döküyordu. Ocağın kütüklerine, saatin sarkacına da aynı şeyleri söyleyebilirdi. Bununla birlikte ruhunun derinliklerinde bir olayı bekliyordu. Tehlikedeki gemiciler gibi yaşayışının yalnızlığı üzerinde, ufkun sisleri içinde, uzakta beyaz bir yelkeni araştırarak umutsuz, üzgün gözlerini dolaştırıyordu. Bu rastlantının ne olabileceğini, onu kendisine kadar itecek rüzgarı, kendisini hangi kıyıya götüreceğini, bunun kayık mı yoksa üç katlı bir gemi mi olduğunu, lombarlarına kadar kaygıyla mı yoksa mutlulukla mı dolu olduğunu bilmiyordu. Ama her sabah uyanır uyanmaz onun o gün geleceğini umuyordu. Gelmeyişine de şaşıyordu. Sonra da güneş batarken daha da üzgün, ertesi güne kavuşmaya can atıyordu. Yeniden bahar geldi. Armut ağaçları çiçek açınca ilk sıcaklarda nefes darlığı çekti. Daha Temmuz ayının başlangıcında Ender Willis Marquis'inin belki de yine bir balo vereceğini düşünerek Ekim ayına kaç hafta kaldığını parmaklarıyla hesapladı. Ama bütün Eylül ayı mektupsuz, ziyaretsiz geçti. Bu umut kırıklığının can sıkıntısından sonra kalbi yine bomboş kaldı. O zaman da aynı günler dizisi yeniden başladı. Demek ki günler artık ard arda hep bir örnek, sayısız, hiçbir şey getirmeden birbirini kovalayacaklardı. Ne kadar yavan olursa olsun, başkalarının hayatında hiç olmazsa bir olay ihtimali vardı. Bir macera, kimi vakit sonsuz değişiklikler getirir, dekoru değiştirirdi. Kendisine ise hiçbir şey gelmiyordu. Tanrı böyle istemişti. Gelecek kapkara bir geçitti. Dipteki kapısı da sıkı sıkıya kapalıydı. Müzikten vazgeçti. Ne diye çalsındı? Onu kim işitecekti ki? Madem hiçbir zaman kısa kollu kadife bir elbiseyle bir Erard piyanosunun önünde, bir konserde, fil diş tuşları hafif parmaklarıyla vurarak çevresinde bir heyecan mırıltısının bir meltem gibi dolaştığını duyamayacaktı. Öyleyse öğrenmek için sıkıntıya girmeye değmezdi doğrusu. Resim kartonlarıyla el işini de dolabın bir köşesine bıraktı. Neye yarar? Neye yarar ki? Dikiş onu sinirlendiriyordu. Kendi kendine her şeyi okudum diyor. Maşaları ateşte kızdırarak ya da yağmurun yağışını seyrederek oturuyordu. Pazar günleri akşam çanları çalarken ne kadar üzgünlük duyuyordu. Dikkatli bir sarhoşluk içinde çanın çatlak vuruşlarını tekrar tekrar dinliyordu. Damların üzerinde bir kedi ağır ağır yürüyerek güneşin soluk ışıklarında sırtını kabartıyordu. Rüzgar ana yolda toz bulutları sürüklüyordu. Uzaklarda bir köpek uluyordu. Çan da eşit aralıklarla kırlarda kaybolan tek düzen çalmasını devam ettiriyordu. Bu arada kiliseden çıkıyorlardı. Kadınlar cilalı tahta papuçlarıyla, köylüler yeni ceketleriyle, önlerinde baş açık zıplayıp koşan küçük çocuklar, herkes evine dönüyordu. Gece bastırıncaya kadar da 5-6 erkek, hep aynı kişiler, hanın büyük kapısı önünde içki içerek oturuyorlardı. Kış çok soğuk geçti. Pencerelerin camları her sabah buz kaplıydı. Onların arasından tıpkı buzlu camdan geçer gibi sızan beyazımtırak ışık da kimi vakit bütün gün hiç değişmiyordu. Daha akşamın saat 4'ünde lamba yakmak gerekiyordu. Hava güzel olduğu günlerde Emma bahçeye iniyordu. Çiğler, lahanaların üzerinde birbirinden öbürüne uzanan açık renk uzun ipliklerle gümüş dantelden nakışlar bırakmıştı. Hiçbir kuş sesi duyulmuyordu. Samanla kaplı yemiş ağaçları desteği, yaklaştıkça kırk ayakların yerde sürüklendiği görülen çatı biçimindeki duvar tepesinin altında hasta, büyük bir yılan gibi duran asma, hepsi, her şey uyur gibiydi. Çitin yanındaki kanada çamlarında dua kitabını okuyan şapkalı köy papazı heykeli sağ ayağını kaybetmişti. Hatta alçı dondan çatlamış, yüzünde beyaz lekeler belirmişti. Sonra genç kadın geri dönüyor, kapıyı kapıyor, kömürleri yayıyor. Ocağın sıcaklığında baygınlık geçirirken üzerine çöken can sıkıntısı daha da ağırlaşıyordu. Aşağıya inip hizmetçi kızla konuşmak istiyordu ama bir utanç duygusu onu bundan alıkoyuyordu. Her gün aynı saatte okul öğretmeni siyah iplikten külahıyla evinin pencere kepenklerini açıyordu. Orman korucusu da kılıcını işçi ceketinin üzerine takmış geçiyordu. Sabah, akşam posta arabalarının atları gölden su içmek için üçer üçer yolu aşıyorlardı. Ara sıra bir meyhane kapısının çıngırağı ötüyordu. Rüzgar olduğu zaman da berber dükkanına tabela işi gören iki demir çubuk üzerindeki küçük leğenlerin gıcırdadığı duyuluyordu. Dükkanın bütün süsü bir cama yapıştırılmış eski bir moda resmiyle saçları kanarya sarısı, bal mumundan bir kadın büstüydü. O da berberde yarı kalan meslek ilhamından, modanın geleceğinden yakınıyordu. Berber büyük bir şehirde, mesela Rio'da, liman üzerinde, tiyatronun yanında bir dükkan hayal ederek bütün gün kaygılı, müşteri bekleyerek belediye konağından kiliseye kadar boydan boya gezinip duruyordu. Emma Bovary bakışlarını kaldırdığı vakit adamı nöbet tutan bir devriye gibi başındaki sivri külahı kulağına eğilmiş, sırtında muşamba ceketiyle hep orada görüyordu. Öğleden sonra kimi vakit salonun camları arkasından bir erkek başı beliriyordu. Güneşten, havadan yanmış, kara, yan sakallı, bembeyaz dişlerle tatlı, geniş bir gülümsemeyle ağır ağır gülümseyen bir baş. Hemen bir vals başlıyordu. Laternanın üzerinde, küçük bir salonda, parmak boyundaki dansözler, pembe türbanlı kadınlar, ceketli trollüler, kara elbiseli maymunlar, kısa, avcı pantolonlu beyler. Hepsi koltukların, kanepelerin, konsolların arasında yaldızlı bir kağıt şeritle köşelerinden tutturulmuş ayna parçalarının içinde tekrarlanarak dönüyor, dönüyorlardı. Adam sağa sola, pencerelere doğru bakarak kaldıracını çalıştırıyordu. Ara sıra kaldırımın kenarına doğru uzun, esmer bir tükürük fırlatırken sert askısı omzuna açılan aletin diziyle kaldırıyordu. Kutudaki müzik bazen acıklı, ağır, bazen de neşeli, hızlı, vızıldayarak oymalı bakırdan bir kafesin altındaki pembe tafta perdeden dışarı fırlıyordu. Bunlar başka yerlerde, tiyatrolarda çalınan, salonlarda söylenen, şıkır şıkır yanan avizelerin altında akşamları dans edilen havalar, dünyanın Emma'ya kadar ulaşan yankılarıydı. Bitmez tükenmez danslar kafasında dönüp duruyordu. Düşüncesi bir halının çiçekleri üzerindeki bir rakkase gibi notalarla zıplıyor, hayalden hayale, kederden kedere gidip geliyordu. Adam kasketin içine sadakasını alınca mavi yünlüden eski bir örtüyü çekiyor, laternasını sırtına vurup ağır adımlarla uzaklaşıyordu. Emma onun arkasından bakıyordu. Ama asıl yemek saatlerinde tüten sobasıyla, gıcırdayan kapısıyla, rutubet sızan duvarlarıyla, nemli taşlarıyla, zemin kattaki küçük odada oturmaya dayanamıyor, sabrı taşıyordu. Hayatın bütün acılığı tabağına konulmuş da ona sunuluyormuş gibi geliyordu. Haşlama etin dumanıyla birlikte ruhunun derinliklerinden de sanki daha başka yavanlık dumanları yükseliyordu. Charles çok ağır yemek yerdi. Emma birkaç fındık geveler ya da dirseğiyle masaya dayanıp bıçağın ucuyla sofra muşambasının üzerine çizgiler çizmekle oyalanırdı. Artık evinde her şeyi ihmal ediyor, oluruna bırakıyordu. Charles'ın annesi büyük perhizin bir kısmını geçirmek üzere tosta geldiği vakit bu değişikliğe çok şaştı. Gerçekten de Emma eskiden o kadar özenli, titizken şimdi günlerce giyinmeden dolaşıyor, kurşuni pamuklu çoraplar giyiyor, mum ışığında oturuyordu. Çok memnun, çok mutlu olduğunu, tostun çok hoşuna gittiğini söylüyor. Kaynasının ağzını kapatan daha başka sözleri de ekleyerek zengin olmadıklarına göre masraftan kaçınmaları gerektiğini ileri sürüyordu. Bunun dışında kaynanasının öğütlerini dinlemeye hiç de niyetli görünmüyordu. Hatta bir keresinde Bayan Bovary, efendilerin hizmetçilerinin dinine de göz kulak olmaları gerektiğini söylemeye kalkınca Emma ona öyle kızgın kızgın baktı, öyle soğuk bir gülüşle karşılık verdi ki kadıncağız bir daha böyle konulara dokunmadı. Emma pek geçimsiz, huysuz olmuştu. Canın istediği yemekleri yaptırıyor, sonra onlara elini bile sürmüyordu. Bir gün yalnız süt içiyordu. Ertesi gün de fincanlar dolusu çay. Çoğu zaman sokağa çıkmamak için direniyordu. Sonra bunalıyor, camları açıyor, incecik bir elbise giyiyordu. Hizmetçiye çok sert davrandıktan sonra ona hediyeler veriyor ya da onu komşulara gezmeye gönderiyordu. Kisesindeki bütün gümüş paraları dilencilere attığı bile oluyordu. Oysa ruhlarında babalarının ellerindeki nasırdan bir şeyler kalan, köylüden gelme insanların pek çoğu gibi ne merhametliydi ne de başkasının derdiyle kolayca etkilenirdi. Şubat'ın sonlarına doğru Rua Baba, iyileşmesinin hatırası olarak damadına kendi eliyle muhteşem bir hindi getirdi. 3 gün tosta kaldı. Charles hastalarıyla uğraştığından onun yanında Emma kalıyordu. Adam yatak odasında sigara içti. Ocak ızgaralarının üzerine tükürdü. Tarımdan, danalardan, ineklerden, kümes hayvanlarından, belediye meclisinden söz etti. Öyle ki Emma babası gittiğinde kapıyı kendisinde şaşırtan bir sevinç duygusuyla kapattı. Zaten hiçbir şeye, hiç kimseye karşı duyduğu küçümsemeyi gizlemiyordu. Kimi vakit herkesin kabul ettiğini yererek, aşırı ya da ahlaka aykırı şeyleri kabul ederek acayip düşünceler ileri sürüyordu. Bunun üzerine de kocası gözlerini fal taşı gibi açıyordu. Bu sefalet boyuna böyle sürüp gidecek miydi? Bundan hiç kurtulamayacak mıydı? Oysa mutlu yaşayan kadınlardan nesi eksikti ki? Vahbiye sırtta, beli daha kalın, davranışları daha bayağı nice düşesler görmüştü. Tanrı'nın adaletsizliğinden nefret ediyordu. Ağlamak için başını duvarlara dayıyordu. Gürültülü yaşayışlara, örtülü gecelere, bunların vermeleri gereken kendisinin bilmediği bütün çılgınlıklarla, küstah eğlencelerle haset ediyordu. Benzi sararıyordu. Çarpıntıları vardı. Charles ona Valerian'la kafiri banyoları verdi. Denedikleri her şey onu daha da öfkelendiriyor gibiydi. Kimi gün heyecanlı bir bollukla konuşuyordu. Bu coşkunlukların ardından birdenbire hiç konuşmadan, kımıldamadan öylece kaldığı uyuşukluk devreleri geliyordu. O zaman ancak kollarına bir şişe kolonya dökülünce canlanıyordu. Durmadan tosttan yakındığı için Charles onun hastalığına hiç şüphesiz herhangi bir bölgesel etkinin yol açtığını düşündü. Bunun üzerinde durarak başka bir yere yerleşmeyi de ciddi olarak düşündü. O günden sonra Emma zayıflamak için sirke içti. Küçük bir kuru öksürüğe tutuldu. İştahını büsbütün kaybetti. 4 yıl oturduktan sonra tam kendini orada saydırmaya başladığı sırada tosttan ayrılmak Charles'a zor geliyordu. Ama gerekliyse eski hocasına muayene ettirmek için karısını Rouen'e götürdü. Bu bir sinir hastalığıymış. Hava değiştirmesi gerekiyormuş. Charles sağa sola başvurduktan sonra Neuchâtel dolaylarında büyükçe bir kasaba olduğunu öğrendi. Kasabanın hekimi bir Polonya göçmeniymiş. Bir hafta önce pılıyı pırtıyı toplayıp gitmiş. Bunun üzerine Charles oranın nüfusunu, en yakın meslektaşın ne kadar uzakta olduğunu, giden hekimin yılda ne kadar kazandığını falan öğrenmek için oranın eczacısına mektup yazdı. Aldığı bilgiler memnunluk verici olduğundan Emma'nın sağlığı düzelmezse bahara doğru taşınmaya karar verdi. Emma bir gün yolculuk hazırlığı arasında bir çekmeceyi yerleştirirken parmaklarına bir şey battı. Düğün çiçeklerinin teliydi bu. Limon çiçeği tomurcukları tozdan sapsarı olmuştu. Simli, saten kurdelenin kenarı trifillenmişti. Demet'i alıp ocağa attı. Çiçekler kuru bir samandan daha çabuk alev aldı. Sonra da küllerin üzerinde ağır ağır kendini kemiren kıpkızıl bir çalı gibi kaldı. Emma onun yanışını seyretti. Küçük mukavva tomurcuklar çatlıyor, pirinç teller kıvrılıyor, sırma eriyordu. Kuruyup sertleşen, levhanın boyunca kara kelebekler gibi salınan kağıt çiçekler en sonunda ocaktan uçup gittiler. Mart ayında tosttan ayrıldıklarında Madame Bovary hamileydi. Evet arkadaşlar, bugünkü okuma da bitti. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.